Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 18 Mart Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Herkese iyi haftalar diliyorum. 18 Mart önemli bir tarih. Çanakkale zaferinin 109. yıl dönümünü kutluyoruz. Çanakkale geçilmez ifadesiyle bir kez daha zaferi kutlarken, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnetle, saygıyla anıyoruz. Çanakkale zaferinin 109. yılı kutlu olsun. Sevgili arkadaşlar, piyasalar açısından önemli bir hafta bugün. Merkez bankalarının faiz kararları takip ediliyor olacak. Tüm dünyada neredeyse merkez bankaları bu hafta faiz kararı açıklayacak. Şöyle söyleyeyim size, başta tabii Türkiye Merkez Bankası olmak üzere Amerika, Çin, Japonya, İngiltere gibi merkez bankalarıyla birlikte toplamda 24 merkez bankasının bu hafta faiz kararı açıklanıyor olacak. Aynı zamanda veri gündeminin de oldukça yoğun olduğu bir hafta bu hafta. Özellikle yurt dışında PMI verileri, Amerika'da konut başlangıçları, ödemeler dengesi, ikinci el konut satışları, Almanya'da ZÜ endeksi, üretici fiyatları, IFO endeksi, Çin'de sanayi üretimi, sabit yatırımlar, konut satışları, işsizlik oranı, Euro bölgesinde dış ticaret, tüketici fiyatları, İngiltere'de de tüketici ve üretici fiyatlarıyla perakende satışlar verileri takip edilecek. Yani piyasalar açısından son derece kalabalık bir hafta olacak bu hafta. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergiyle ilgili açıklamaları bugün manşetlerde. Enflasyonist yeni vergiler olmayacağını belirten Bakan Şimşek, kurumlar vergisiyle gelir vergisinde de artış yapılmayacağını ifade etti. Kredi kaynağını tüketime değil üretime yönlendireceklerini kaydeden Bakan Şimşek, gerekiyorsa ilave tedbirler alınacağının mesajını verdi. Türk lirasına ilişkin ortaya atılan iddiaların amacının seçim öncesi güvensizlik yaratmak olduğunu dile getiren Şimşek, kur hedefinin bulunmamasının Merkez Bankası'nın spekülatif dalgalanmalara kayıtsız kalacağı anlamına gelmediğini de ifade etti. Bu arada Merkez Bankası ilave sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranı ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye çıkarıldı. Aylık azami aktif faiz oranı %4,42'den %5'e yükseltildi. Bankaların tüzel kişi Türk lirası payı içinde aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi Türk lirası payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyenin korunması gerekiyordu. Evet, bugünün manşetlerinde başka neler var? Şöyle bir bakalım. Bulgaristan Türk iş dünyası için Schengen bölgesinin girişi olacak diyor haberler. Önemli bir toplantı gerçekleşmiş. Bulgar Türk Ticaret Forumu'nda ticaret yatırımlarında işbirliği konusu masaya yatırılmış. Forumda Bulgaristan'ın bu ay sonu Schengen bölgesine dahil olacağı belirtilerek Türk iş dünyası yatırıma davet edilmiş. 3 panel düzenlenmiş etkinlik kapsamında Bulgaristan'daki iş fırsatları ile iki ülke arasındaki ticaretin nasıl geliştirilebileceği konuları masaya yatırılmış. Rusya Putin'le devam dedi. Rusya'da seçimler vardı. Putin'in galibiyeti öngörülüyordu diyelim. Nitekim öngörüler de gerçekleşti. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'na göre Rusya Federasyonu'nda devlet başkanlığı seçimi ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesinde Moskova saatiyle dün 21'de sona erdi. 80'den fazla bölgede gerçekleştirilen seçimlerde hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda oy kullanıldı. Uzaktan oylama 29 bölgede gerçekleşmiş. Katılımın %74'ün üzerinde gerçekleştiği seçimleri sandık çıkış anketine göre oyların %87,8'ini alan mevcut devlet başkanı Vladimir Putin kazandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu uluslararası toplumun eleştirilerine karşın Gazze'nin Refah kentine saldırı düzenlemeye kararlı olduklarını söylemiş. Netanyahu Orta Doğu ziyaretindeki Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Refah saldırı planlarına karşı olduklarını tekrar etmesine rağmen hiçbir uluslararası baskı İsrail'in savaştaki amaçlarına ulaşmasını durduramayacak diye konuşmuş. Evet, Hindistan'da 6 haftalık genel seçim 19 Nisan'da başlıyor. Dünyanın en büyük seçimini gerçekleştiriyor Hindistan. 6 hafta sürecek genel seçimler 19 Nisan'da başlayacak. Sonuçlar 4 Haziran'da açıklanacak. Anketlerin çoğu 3. dönem için yarışan Başbakan Modi ve Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata evet inşallah doğru okumuşumdur. Bu partinin seçimden zaferle çıkacağını gösteriyor. Modi'nin bir kez daha seçilemeyeceği öngörülüyor. Anketlere göre Modi Hindistan'ın laik köklerini zayıflatsa da ülkenin çoğunluğu Hindu olan nüfusunda destek buldu. Kazanması halinde Hindistan'ın bağımsızlık kahramanı ve ilk başbakanı Nehru'dan sonra üst üste üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturan ikinci isim olacak diyorlar. Ama muhalefet modelin partisinin kazanmasının Hindistan'ın laik demokratik bir ulus olma statüsünü tehdit edebileceğini savunuyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak dünyanın en büyük seçimi, en kalabalık seçimi. Evet. Şimdi bizde içeride tabii seçimler çok yaklaştı. Daha çok seçimlerle ilgili söylevler ön planda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. olağan kurultayında tek aday olarak gösterilen Devlet Bahçeli yeniden MHP'nin genel başkanı seçildi. Böylece Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli 11. kez genel başkan seçilmiş oldu. Kurultayda da bir konuşma yapmış. Bu benim son seçimim diyen Erdoğan'a seslenmiş. Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Sayın Erdoğan'a diyorum ki ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz. İşte böyle demiş. Konya'da düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan da para sayma görüntüsü soruşturması üzerinden CHP'yi eleştirmiş. Demet demet dolarları, avroları toplayıp paylaşıyorlar. CHP'nin adı her türlü şaibeli işle anılıyor. Bunlara ülke teslim edilir mi diye konuşmuş. Aynı zamanda CHP'nin DEM Parti ile işbirliği yaptığı da öne süren Erdoğan, altılı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Altılı masanın sonu hüsran oldu. Sadece sandıkta değil, milletin gönlünde de kaybettiler. Bugün mahalli liderler seçimlerinin kendine has özelliklerini kullanarak cepheyi birazcık daha genişlettiler. CHP yine DEM'le gizli saklı bir işbirliği halinde, sözde kent uzlaşısı adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. DEM yönetimi dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor. En çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor. Yani nereden? Kandil'den diye konuşmuş. Evet, son olarak Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdikleri Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini açıklamış. Tipten yapılan yazılı açıklamada en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağız ifadesi kullanılırken Gökhan Zan gelişmeler üzerine bir açıklama yayınlamış. Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular. Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri FETÖ'cü yöntemlere, montajlara sarıldılar. Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşerilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler. Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim ifadesini kullandı. 6 Şubat depreminde yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak gösterilen Lütfi Savaş, kamuoyundaki tepkilere rağmen anketler gerekçe gösterilerek yeniden CHP'nin adayı olmuştu. Aday olarak gösterilmişti. Listelerin kesinleştiği son güne dek CHP'ye "adayınızı değiştirin, fedakarlığa hazırız" şeklinde özetlenebilecek çağrılarını sürdüren tip, kararın kesinleşmesi üzerine muhalif seçmenin çaresiz kalmaması adına felaketin yaşandığı dönem kentin sesini duyurma çabasıyla öne çıkan Zan'ın adını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmişti. Şimdi Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini açıkladılar. Siyaset sıkıntılı mevzu. Anlaşılması gerçekten çok zor vatandaş nezdinde diyeyim. Evet, son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuk olduğu İTO'nun Mart ayı meclis toplantısında değerlendirmelerde bulunan Şekip Avdagiç, İTO'nun başkanı, 12 yıl aranın ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin kredi notunun artırıldığını hatırlatmış. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in, Fitch Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti. Not görünümünde durağından pozitife çevirdi. Türkiye enflasyonla mücadelede tarihi bir dönüm noktasından geçiyor. Bakanımız Mehmet Şimşek'in de ifade ettiği gibi dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar iş dünyası olarak sabırla ve azimle desteğimizi sürdüreceğiz. Dezenflasyon politikaların üretim ve ihracat tarafında baskı oluşturduğunu ve fedakarlıklar gerektirdiğini bildiklerini söylemiş. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneye indirilmesi zor ama imkansız değildir. Türkiye nasıl ki enflasyonu 2002'deki %45 seviyesinden 2024'te %10'a ve sonra %10'un altına indirdiyse, bugünkü yüksek enflasyonun da 2 yıl içinde hedeflendiği şekilde tek haneye indirilmesi mümkündür diye konuşmuş. Evet, bugünün notları özetle böyle sevgili arkadaşlarım. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum herkese. Yarın sabah yine Radyo Gedik'te günün öne çıkan başlıklarıyla buluşmak üzere. Hoşça kalın.